Ayrım 21.
Derken berber dükkanının 15-20 adım ötesinde upuzun boyuyla camın arkasına dikilip köy meydanını seyreden berbere bakarken buldu kendini. Berber de ona baktı bir an. Ne var ki bu bakış pek uzun sürmemiş, cama vuran güneşin göz kamaştıran parıltısıyla silinip gitmişti. Hatta aynı parıltı berberin görüntüsünü de yutmuştu hızla. Dükkanı köy meydanına doğru akan kıpkırmızı bir ışık seline dönüştürmüştü. İşte tam o sırada çevresindeki parıltının etkisiyle kararan kapının eşiğinde gözleri bir çift kor gibi uzak uzak yanan o kediyi gördü Ramazan. Arka ayaklarının üstüne çökmüş, şaşalısı bir dikkatle onu izliyordu. Adımlarını sayıyordu sanki, sivri uçlarıyla boşluğu çizen kulakları belli belirsiz oynarken başı yavaş yavaş sağa doğru dönüyordu. İçini kaplayan sıkıntıyla birlikte sokağın sonuna vardığında dönüp yeniden baktı. Kedinin gözleri hala peşindeydi. Epeyce uzakta kalmış da olsa ışıl ışıldılar gene. Toprağa, gübre kokulu havaya, kırlangıçların uçuşuna ve ikindi güneşine karışarak sessizce yaklaşıyorlardı. Köşeyi telaşla dönüp hızlı hızlı yürümeye başladığında Ramazan, artık çok gerilerde kalan kedinin onca kerpiç duvarı aşarak kendini görüp göremediğini düşündü. Ne var ki bunu düşünmesiyle birlikte adımları biraz daha hızlanmıştı. Neden yavaşlamaya çalışsa da onları durduramıyordu. İkide bir aniden karşısına dikilen, gücünü ve amacını bilmediği tuhaf bir kedinin oyununa düşmüştü sanki. Tıpkı babasıyla eniştesinin oyunundaki gibi kurtulmak için çaba gösterdikçe batıyordu. Öyle ki Reşit'in avlu kapısına geldiğinde heyecandan soluk soluğa kalmıştı. Orada birazcık sakinleşip kendini toparlayabilse, düş mü yoksa gerçek mi olduğu kestirilemeyen bu anlamsız kovalamaca sona erecekti belki. Her şey eski yerine dönerken olup bitenler tatlı bir tebessümün altında kalacaktı. Ama bu imkansızdı. Soluk alıp verişi tıpkı az önceki adımları gibi yavaşlatmak istedikçe inanılmaz bir biçimde sıklaşıyordu. Üstelik bağrından tam da cebine yerleştirdiği saçın altından garip pırıltılar gelmeye başlamıştı. Derken kısa ama keskin bir at kişnemesi duydu. Soluğunu güçlükle tutup kulak kabarttı. Çevrede havada uçuşan birkaç eşek arısının vızıltısıyla oradan oraya konan kuş cıvıltılarından başka ses yoktu. Avlu kapısını yavaşça itip içeri süzüldü. Geriye düşen tahta mandalı yerine oturturken girdiğine pişman oldu. Henüz bunun nedenini bilmiyordu ama pişmandı ve bu duygu gitgide bütün bedenini sarıp onu bir mengene gibi sıkıyordu. Köşedeki merdivene doğru birkaç adım daha atmıştı ki at kişnemesini yeniden duydu. Bu kez oldukça yakınından gelmişti. Yönünü sağdaki ahır kapısına çevirip çekine çekine yaklaştı. Atın tahtaların arasından kalaylanmış bir çift tas gibi ışıldayan gözlerini gördü birden. Dışarıya sızan geniş bir soluğun kokusunu ve sıcaklığını yüzünde hissetti. Tepinip duran at onun eğilip kendisine baktığını anlamıştı sanki. Karanlıkta bir şey söylemek istercesine kesik kesik kişniyordu. Ramazansa gözleri hala tasların ışıltısında kapının önüne çakılıp kalmıştı. Derken kapı büyük bir çatırtıyla dışarıya doğru devrildi ve o kızıyla fırlayan at avluda kısa bir tur attıktan sonra kulaklarını dikip şahlanmaya başladı. Ne yapacağını şaşıran Ramazan, önce koşup yakalamayı düşündü onu, belki de bu amaçla kollarını yana açarak birkaç savruk adım attı, ama at topuklarının dibinde ciyak ciyak öten sarı bir civcivi çiğneyerek ona doğru şahlandı, kör adımlarla geri çekilen Ramazan, sırtını avlu kapısına dayayarak havada dönüp duran bir çift nalla sarı dişli kocaman ağza korkuyla baktı bir süre. Artık onu yakalamaktansa ayak altından kaçıp kurtulmayı düşünüyordu. Ne var ki merdiven avlunun dip köşesinde kalmıştı, ona ulaşıp yukarıya tırmanmak için vakit yoktu. Aslında tepesinde eşinip duran atın hırçınlığına bakılırsa hiçbir şeye fırsat bulamayacak gibiydi. Sonra birden sırtını dayadığı kapı geldi aklına. Ne zamandır aradığı kaçış yolunun bu kadar yakınında olduğuna şaşmadan hızla açıp dışarı fırladı. Aşağıdaki gürültüyü işiten Reşit, belini bir eliyle tutarak merdiveni homurdana homurdana indi ama atın avlu duvarını aşmasını önleyemedi. Savrulup giden kapkara bir kuyruğun ucunu görebildi yalnızca. Ortalıkta can havliyle uçuşan tavuk gıdaklamalarına bata çıka kapıya kadar koştu gene de, boynunu uzatıp hiçbir şey anlamadan boş boş baktı. Ramazansa nal şakırtılarının önünde hala kaçıyordu. At kapkara bir rüzgara dönüşmüş, inanılmaz kişneyişlerle sokakları birbirine katıp ardında neredeyse kuyruğunun savruluşuna benzeyen kocaman bir toz bulutu bırakarak soluk soluğa, kudurmuşçasına koşuyordu. Sokakta ne kadar çocuk varsa duvar dibindeki yaşlıların gölgesine sığınmıştı artık. Orada sessizce koşup gelen Ramazan'la peşindeki atın henüz anlaşılamayan bir oyun oynadığını düşünerek kıkır kıkır gülüyorlardı. Oysa aksakallı yaşlılarla bazı avlu duvarlarının üstünden bakanlar oldukça endişeliydi. Gerçi Ramazan hiçbirini görmüyordu bunların, yalnızca koşuyor, fırsat buldukça da başını çevirip çevirip yaklaşan toz bulutuna bakıyordu. O sırada Cennet'in oğlu köy meydanına oturmuş, çevresini saran çocuklarla birkaç köylünün yıpranan ilgisini canlandırabilmek için yılanı boynuna bir atkı gibi dolamanın, onunla öpüşmenin ya da pantolon paçasından salarak kemerinden çıkarmanın dışında yeni çareler arıyordu. Önce Ramazan'ın ardından da kapkara bir atın yaklaştığını görünce bir an duraksadı, yılanın ellerinin arasından akıp toprağın üstüne başını kanırta kanırta kaydığını henüz fark etmemişti. Oysa yılan göz açıp kapayana dek çoktan birkaç adım uzaklaşmış, tıslaya tıslaya çocuklara doğru gidiyordu. Kalabalık bir anda çığlıklar atarak sağa sola kaçmaya başlamıştı. Cennet'in oğlu şaşırmıştı artık. Gözlerini telaşla koşup gelen Ramazan'la peşindeki ata mı, ortalığı toza dumana katarak dağılan kalabalığa mı, yoksa bu kargaşada akıp giden yılana mı çevireceğini kestiremeden öylece bakıyordu. Neredeyse yılanı yakalayıp yeni marifetler göstermekten, yiyip içmekten, karın neden yağdığını sorup durmaktan, hatta soluk alıp vermekten vazgeçmiş gibiydi. Derken kahvede oturanlar da fırladı yerinden, birbirlerinin omuzundan atlayarak kapıdan geçip dışarı çıktılar. Neler oluyor diye bağırdı biri. Parmağını uzatmış, panik içinde savrulan kalabalığın üstünden bir noktayı gösteriyordu. Herkes durup baktı. Ramazan atın önünde iki büklüm hala koşuyordu. Gökyüzüne yükselen nal şakırtıları nereden estiği bilinmeyen uzun bir rüzgara kapılmış gibi kimi zaman uzaklaşıp kimi zaman yakınlaşmaya başlamıştı. Köy meydanını çevreleyen evlerin duvarlarına çarpa çarpa yankılanan kişnemelerin ise ardı arkası kesilecek gibi değildi. Köylülerin hiçbiri yerinden kıpırdamıyordu o sırada. Birbirinin yüzüne bakamıyor ve ağzını açıp olup bitenler hakkında tek söz edemiyordu. O an için ölüydüler sanki. Dokunsalar dokunamaz, koşsalar koşamaz, bağırsalar bağıramazlardı. Gene de yalnızca görme duygusuyla donatılmış gibi her şeyi her yönüyle değilse de hareket eden yanlarıyla görüyorlardı. İşte Ramazan dizlerinin üstüne çökmüştü şimdi. Emekliye sürüne, kollarını ileriye uzatıp, elleriyle görünmez bir şeye tutunarak telaş içinde kaçmaya çalışıyordu. Oysa at çoktan dikilmişti tepesine, şahlanıp şahlanıp ön ayaklarını Ramazan'ın üstüne indiriyor ve bundan insanların anlayamayacağı hayvansı bir tat alırcasına, belki de şehvetle uzun uzun kişniyordu. Köy meydanı kemik çatırtılarıyla dolmuştu. Öyle ki havaya saçılan bu kanlı çıtırtıların üstlerine dökülmeye başladığını gören çocuklar avlu kapılarına doğru kaçışmışlardı. Atın ayakları altında yuvarlanan Ramazansa hiçbir yere kaçamıyordu artık. Hatta bağıramıyordu bile. Ya da öyle inanılmaz bir şiddetle bağırıyordu ki kimse işitemiyordu. Sonunda at kim bilir ne kadar bir süre sonra durdu. 15-20 adımlık bir alan gelincik yapraklarına benzeyen kan lekeleriyle dolmuştu. At o lekelere bir süre baktıktan sonra köy meydanına birdenbire çöken sessizliğin içinde kulaklarını yavaş yavaş oynatarak yerde yatan kemik ve et yığınının çevresinde gezinmeye başladı. Bir yandan da arada bir durarak Ramazan'ın kan kokusunu içercesine burnunu uzatıp kokluyordu. Donup kalan köylüler kıpırdandı bu sırada. Daha önce söz birliği etmiş gibi atı yakalamak için geniş bir yay oluşturarak ayaklarının ucuna basa basa sessizce yaklaştılar. Ama at onları görür görmez aniden şaha kalktı. Arka ayaklarının üstünde birkaç kez döndü ve ok hızıyla ileri fırladı. Herkes bıkı kalmıştı. Rıza rakı kadehini alelacele bırakarak dükkandan koşup geldiğinde bembeyazdı. Ortalığa saçılan kanı görünce duraksadı bir an. Korkuyla bir yerdeki oğluna, bir çevresine baktı ve ellerini yüzüne kapatarak oracağa çöktü. Hacer ise Ramazan'ın göğsünden fırlayan kaburga kemiklerini, yanağından görünen dişlerini ve pıhtılaşmaya başlayan kan gölünün üstündeki sinek sürüsünü görmeden haberi duyar duymaz avlu kapısının dibinde bayılmıştı. 27. Berber dükkanının için için uğulayan sessizliğinde tek başımaydım gene. Artık berberle çıraktan umudumu kesmiş, cam dibine çektiğim sandalyeden hem otomobillerin girip geçtiği caddeyi seyrediyor, hem de çok uzaklardaki o köyü düşünüyordum. Orayı düşünmemek elimde değildi zaten. Henüz nereye kaybolduğu anlaşılamayan güvercinden aklını yitirerek karın neden yağdığını sorup duran cennetin oğluna, bekçiye, Rıza'ya, hangi kızın saçına okuyup üflediğini bilmeyen imama, hala ilçeden dönemeyen muhtara, hatta yıllar önce nereye gidip yıllar sonra nereden geldiği bir türlü çözülemeyen Cıngıl Nuri'den eviyle muhtarlık arasında iskelet eskisi gibi dolaşıp duran Reşit'e, tenindeki yangınla samanlığı ateşe veren Hacer'e ve atın ayakları altında ezilen Ramazan'a kadar herkes içimdeydi. Bir anlamda bu, benim de onların içinde olmam demekti aslında. Ola ki Reşit'in bir tutam saç istediği o kızdım şimdi. Adım Gül'de bendi. Ve pencerenin önündeki sedire oturmuş, gözlerim damların üstünden yükselen tahta minarede, içimden bir gün önceki akşamı geçiriyordum. Hüzün karası saçlarımı kesip Reşit emminin avuçlarına bıraktığım akşamı. Gerçi imamın saçlarımı okuyup üfleyerek beni kime yakalayacağını bilmiyordum o sırada. Reşit emmi, hele sen birkaç tel ver de gerisine karışma demişti. Avlu kapısının dibinde akşam karanlığının ortasındaydık. O yere çömelmiş, neredeyse kuruyup giden küçücük gözleriyle yüzüme bakıyordu. Doğrusu kayıplara karışan güvercinin derdiyle yanıp kavrulacakken, benim gibi evde kalmış bahtı kara bir kızla neden uğraştığını pek anlayabilmiş değildim. Herhalde içindeki acıyı unutmak için iş arıyor kendine diyordum. Bir yandan da bu işin öteki ucunda duran erkeğin kim olduğunu bilmediğimden bakışlarım bulanmıştı tabii. Ya körse, ya yatalaksa, ya topalsa, ya kambursa, ya dedem yaşındaki bir dulsa diye kaygılanıyordum. Oysa kaygılarım boşunaymış. Dediğine göre Reşit emmiyi babam bilip güvenmeliymişim. Ateşini düşeceğim erkek bin yıl düşünsem aklıma gelmeyecek. Oldukça yakışıklı, eli yüzü düzgün ve altın kalpli bir delikanlıymış. Onun adı şimdi açıklanırsa olmazmış. Zaten Reşit Emin'in yaptığı göle maya çalmak gibi bir şeymiş. Tutmayabilirmiş yani. Ya da tutup tutmayacağı Allah'a kalmışmış. Her şey düşünüldüğü gibi yolunda giderse elbette erkeğin kim olduğunu ben kendi kendime bulacakmışım. Bulurmuşum da zaten. İçimdeki yangın beni günden güne ona doğru kovalarmış. Hatta belki de varıp onun kapısına dikilirmişim kalbimdeki korla. Melil melil bakarmışım. Bütün bunlar erkek için de geçerliymiş tabii. Bende tutuşacak ateşin dumanı ondan, ondakinin ki benden tütmezse hiçbir sonuç alınamazmış bu işten. O durumda ateşi kim taşıyorsa helak olurmuş. Söz gelimi o bensem, çöllere düşermişim Mecnun gibi. Öyle kumdan çöllere değil elbette, içimdeki ateşin yakıp kavurduğu çöllere. İçimden geçen dün akşamın karanlığında kuruyup giden küçücük gözlerini yüzüme dikerek hala bunları anlatıyordu Reşit emmi ve ben hala Gülbe'de bendim. Ve ben hala Gül'de bendim. Pencerenin önündeki sedire oturmuş o erkeği düşünüyordum. Hiç kuşkusuz Reşit emmi olup biten bunca şeyden sonra onun adını söyleyemeyecekti bana. Artık istese de cesaret edip söyleyemezdi. Gene de ben bir ölüye sevdalanacağımı biliyordum. 28. Ramazan'ı o gün ikindi namazından sonra gömdüler. Aylar önce geldiği bu köyde ilk kez birinin ölümüyle karşılaşan berber, törenin başından sonuna dek hiç konuşmadı. Herkesle birlikte yürüyor, üzülüyor, tabuta omuz vermek için koşuyor, mezara toprak atıyor ya da elden ele geçen maşrapayı alıp su serpiyordu. Onun sessizliğinin hemen kıyısında en az onun kadar sessiz olan Reşit vardı. Ağlamaktan halsiz düşen Rıza'nın koluna girmiş, gözleri hep yerde, yutkuna yutkuna yürüyordu. Öyle dalgındı ki sağ omzuna yıkılan Rıza'nın rakı kokulu hıçkırıklarını bile duyduğu yoktu. Beti benzi birdenbire solan bekçi ise herkesin gerisinde tek başınaydı. Kendi tabutunun peşinden gidiyordu sanki. Gözlerini yavaş yavaş ilerleyen kalabalığın üstünden aşırıp karşı dağlara çivilemiş, arada bir sendeleyerek son yolculuğunu tamamlamak üzere olan Ramazan'a yetişmeye çalışıyordu. Bunu başarsa bile tabuta ağzını yaslayıp ona hıçkıra hıçkıra yıllardır içinde taşıdığı sırrı açacak değildi kuşkusuz. Artık bunun için çok geçti. Ramazan varlığına ilişkin bir yalanı gerçek bilerek ölmüştü ve öyle gömülecekti. Gene de her şey bir an önce sona ersin istiyordu bekçi. Şu yavaş yavaş yürümeler olmasın da söz gelimi, tabutu sırayla taşımalar, toprak atmalar, hep birlikte dua okuyup su serpmeler ve susup kalmalar olmasındı. Oysa imam daha kuşluk vakti evine konuk ettiği gencin şu anda ölü olduğuna bir türlü inanamadığından mıdır nedir, hayli yavaş hareket edip arada bir durgunlaşıyordu.
Ayrım sonu.